Neuroblog sunar. Güncel bilimsel gelişmeler ve sinir bilim sohbetleriyle Neuroblog haber bülteni karşınızda. Herkese selamlar. Neuroblog haber bülteninin 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Oğuz var. Biz size güncel haberlerden seçmeler yaptık. Nasılsın Oğuz?
İyiyim Meri, sen nasılsın?
İyilik ne olsun, koşuşturmaca bildiğin gibi. Bugün nasıl haberler var sende, neler anlatacaksın bize?
Bugün aslında bir tane haber anlatacağım. Yine güncel böyle bir komplo teorisine inançların ve işte gerçeğin arasındaki bağlantıyı inceleyen bir çalışma. İsveç'te ve İngiltere'de yapılmış bir çalışma bu. Bir de biraz da böyle rüyalar üzerine konuşalım diye, çok fizyolojik etkiler üzerinden gibi değil de sanki işin biraz daha psikolojik boyutunu, ki karşımda bir psikolog varken bunu konuşmak daha güzel olur gibi düşündüm. Biraz da rüyalar üzerine konuşuruz, sonra bende böyle iki tane konu başlığı var. Sende neler var?
Bende de bugün zebrafişle yapılmış bir hareket ve beynin içindeki bu hareketi düzenleyen mekanizmalar üzerine bir çalışma var. Biliyorsunuz zebrafiş zaten çok sık kullanılan bir hayvan. Özellikle sinir bilim camiasında çok sevilen bir deney unsuru diyelim. Onun haricinde de müzikle ilgili kültürler arası dinamiklerin ne kadar bizim bazı şeyleri sınıflandırmamıza etkili olup olmadığı ya da müziğin insan psikolojisine ve sosyalleşmesine ne kadar derin bağlarla yerleştiğini ifade eden bir psikolojik deney var elimde. Biri 7 Eylül, biri 8 Eylül'de yayımlanmış çok yeni, çok taze çalışmalar.
Güzel. O zaman ufaktan başlayalım bence anlatmaya, üzerine konuşmaya bunları.
Olur
İstersen
tabii.
önce ben anlatayım ilk konuyu.
Hı hı.
Benim anlatacağım konu gerçeğin göreceliliği ve aslında bu komple teorisine inançların bu gerçeğin göreceliğiyle bağlantısıyla alakalı olarak yapılmış bir çalışma. İsveç'te 1000 katılımcı, İngiltere'den de 400 katılımcı içeren bir çalışma bu. Journal of Research in Personality dergisinde yayınlanmış, yine seninkiler kadar güncel bir çalışma. Şimdi burada öncelikle katılımcılara çevrim için bir anket uygulamışlar. Sordukları sorularla birlikte katılımcıların gerçeğin ne olduğu konusundaki görüşlerini anlamaya çalışmışlar. Bunlarla alakalı belli bir puanlama sistemi yapmışlar. Daha sonra da çeşitli komplo teorileri konusunda işte katılımcıların hani nerede durabileceklerini anlayabilecekleri sorular sormuşlar bu katılımcılara. Ve aynı zamanda da yine böyle bir dizi anlamsız, aslında gerçeklikten uzak cümlelerin içeriğini değerlendirmelerini istemişler katılımcılardan. Yani böyle aslında üç basamaklı bir anket uygulamışlar diyebiliriz. Tabii ki yine katılımcılara akıl yürütme yeteneği, politik eğilimleri, yaş, cinsiyeti ve eğitim düzeyi gibi demografik verilerini de içeren bazı sorular yöneltmişler. Ve bunların da inançlar arasındaki ilişkiyi değerlendirmişler. İsveç'ten 1000 katılımcı dedik, İngiltere'den 400 tane katılımcının katıldığını söylemiştik. İngiltere'deki ankette ise bunlara ek olarak aynı zamanda hani katılımcıların dogmatizm derecesini anlamaya çalışmışlar. Yani ne kadar böyle bağnaz düşünceler ile birlikte inançlarına sahip çıktıklarını anlamak için birkaç farklı soru daha yöneltmişler. Bir de bu İngiltere'deki ankette hani yeni gerçeklerle karşılaştıklarında yeni gelen bilgilere karşı kendilerini ne kadar iyi adapte edebildiklerini de ölçmeye çalışmışlar. Şimdi burada hani gerçeğin göreceliliğini ortaya koyabilecek temelde iki farklı grup oluşturmuşlar anket yanıtlarına göre. Bir tanesi bunların arasında öznel gerçeklik, öznel görecelilik dedikleri grup. Diğeri de kültürel görecelilik dedikleri grup. Kişinin doğru olarak inandığı, hissettiği şeyin doğru olduğuna böyle tam anlamıyla inandığı ortaya koydukları gruba öznel gerçeklik grubu demişler. Bir diğeri ise gerçeğin hani bir kültüre de gruba ait olduğunu ve o gruptaki herkesin buna koşulsuz bir şekilde inanması gerektiğini düşünenlerin oluşturduğu bir grupmiş, ki buna da zaten az önce söylediğim gibi kültürel görecelilik grubu demişler. Yani aslında hani bir daha tekrarlamam gerekirse böyle birin gerçeğin her insanın öznel duyguları tarafından tanımlandığına inanıyorsa bu öznel görecelilik, ait olduğu gruba mensup bir şekilde inanıyorsa buna kültürel görecelik adını vermişler. Burada ilginç bir şekilde öznel olduğuna inananlar bu komplo teorilerine, yani gerçeğin öznel olduğuna inananlar komplo teorilerine inanma ve kendileriyle çelişen cümleler olduğu zaman ya da böyle daha farklı anlama gelebileceğini düşündükleri cümleler olduğu zaman bunların arkasında daha farklı anlamlar arama kısmında daha iyi bağlantı kurmuşlar. anlamsız cümlelerde derin mesajlar bulma eğilimleri aslında daha yüksekmiş diyebiliriz yani burada. Ama bu kültürel bağlı olanlarınsa buradaki bağlantıları o kadar net değilmiş. Bunu o kadar net ortaya koyamamışlar. Bir de dediğim gibi bu dogmatizmle alakalı yapılan bir kolu vardı, sorulan sorular kısmı vardı. Orada da yine öznelcilikle dogmatizm arasında yani yüksek oranda bir anlamlı bağlantı olduğu da gösterilmiş. Yani insanlar gerçeklik konusunda böyle çok farklı görüşlere sahip olabilirler. Yani hani aslında bir bakıma da böyle doğduğun yer kaderindir, yaşadığın coğrafya kaderindir şeklinde de gelebilir yani bazı noktalarda. Ama biraz da aslında sanki gerçeklik algısının ya bu tarz bizim halk arasında kullanılan mitlerden biraz daha farklı olabileceğini, çok daha öznel bir gerçeklik kavramının olduğunu ortaya koyabilen bir çalışma aslında. Yani dünyanın nasıl çalıştığına ya da neyin var olduğuna dair yani çok temel anlaşmazlıklar yatıyor gerçekten insanların görüşleri arasında. Bunu da her gün görüyoruz. Yani en basitinden bir siyasi tartışmada bile iki farklı görüş arasında nasıl bu kadar aynı şeye bakıp da farklı yorumlar yapılabilir ya da gerçekten nasıl bu kadar aynı şeyi görüp de bambaşka çıkarımlar yapılabilir şeklinde bir noktaya gelebiliyor olay. Ya burada tekrar çalışmayı aslında özetleyecek olursak öznel bir inanışa, gerçeklikle alakalı öznel görüşlere sahip olan insanlar salt gerçekliği böyle göz ardı edip çok daha derin anlamlar arayabiliyorlar. Kendileri anlam atfedebiliyorlar olaylar karşısında ve bu biraz da aslında inanç dogmatizmle de bağlantılı olan bir şey. Bunun ortaya konulduğu bir çalışma bu.
Ağzına sağlık Oğuz. Ben de oldukça ilginç olduğunu düşünüyorum ve bu tarz çalışmaların önemli olduğunu da düşünüyorum. Çünkü biliyorsun bilginin çok hızlı yayıldığı ve çok fazla kaynaktan yayıldığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla böyle bir dönemde insanların neye inanacağını karar verebilmesi, daha objektif yorumlar yapabilmesi hepimiz için önem taşıyor. O yüzden bu tarz çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum ben de.
Bir de aslında bu tarz yani inanış biçimlerinin zaman içerisinde tarih boyunca da ben değiştiğini de düşünüyorum. Hani özellikle insanların biraz daha bireyselleştiği bu günümüzde toplumsal algının toplumsal bir ya belli bir olaya karşı toplumsal yanıtın aslında giderek azaldığı bir bu dönemde bireysel yanıtların daha fazla olması, kişinin kendi içine dönmesi aslında belki zaman içerisinde kültürel değişiminde bu sonucu vermesine sebep olmuş olabilir gibi düşünüyorum. Ya eskiden çünkü bu kültürel görecelilik kavramı bence bundan 200-300 yıl yapılmış önce olsaydı bu çalışma daha ön planda çıkabilir gibiydi. Özellikle batı inançlarla bile daha ön planda ilişkisi kurulabilirdi gibi geliyor bana.
Tabii orada biraz daha halk içinde işte ağızdan ağza söylenmesi, bazı şeylerin anlatılması, bunun ruminasyonunun yapılması gibi bazı sosyal etmenler var. Çünkü sonuçta sosyalleşmenin büyük bir parçası da o bilgi aktarımı ve işte bazen dedikodu, bazen işte masallar, işte halk hikayeleri vesaire kanallarla oluyor. Böyle belirli gerçekliklerin ya da belli haberlerin ya da belli dedikoduların yayılması da aslında o sosyalliği pekiştiren ve onun bir aracı olan unsurlar. O yüzden dediğine ben de katılıyorum. Belki bundan bir 200-300 yıl önce olsaydı daha baskın çıkabilirdi öbür taraf ama şu anki koşullarda bu da daha öngörülebilir olanın bu olduğunu görüyoruz
Evet.
diyelim.
Yani bir tane günümüzde aslında sosyal medyayla beraber herkes her türlü bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Ama dediğimiz gibi yani kaynağını kontrol etmeden aldığımız her türlü bilgiyi bir noktada aslında kendimiz önce bir iç süzgecimizden geçirdikten sonra değerlendiriyoruz. Bütün bu sosyalliğin içinde aslında hepimiz bir ölçüde yalnız insanlarız ve kendimiz bu değerlendirme güdüsünü, ahlaki güdülerimizi vesaireyi kendi başımıza oluştururuz. Bu sosyalliğin bu kadar sosyalliğin içinde diye düşünüyorum ben.
Tabii çok fazla ve çok farklı kaynaktan uyaran olmasıyla beraber bizim değer yargılarımızı da oluşturma şeklimiz biraz değişti artık. Sadece içinde büyüdüğümüz mahalle, oturduğumuz apartman, akrabalarımız, ailemizden ibaret olmuyor o etmenler. Bizim o süreçlerimizi etkileyen unsurlar daha farklı şeyler araya girmeye başlıyor. Dolayısıyla dediğin gibi ben de aynı şekilde düşünüyorum. Senin çalışmana benzer şekilde bende de birçok farklı kültürden ve yani sen de İsveç ve İngiltere'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Ben de 49 ülkeden farklı kültürlere ait örneklerle gerçekleştirilmiş bir çalışma var. Güzel bir çalışma. Yine insanların sosyal interaksiyonu, sosyal etkileşimi üzerinden gidecek olursak benzer şekilde. Biliyoruz ki dünyanın her yerinde insanlar öyle ya da böyle benzer şekillerde şarkı söylüyorlar ya da bir şeyler üretmeye çalışıyorlar bu noktada. Müzik sosyal etkileşime yer etmiş unsurlardan, derince yer etmiş unsurlardan bir tanesi bu anlamda. 7 Eylül'de yayınlanan bir çalışmada Yale Üniversitesi'nden araştırmacılar 49 ülkeden farklı kültürlere ait 14 saniyelik vokal kayıtlarını çalıyorlar katılımcılara. Bu araştırmada yalnızca endüstriyel dünyadan gelişmiş ülkelerden insanlar değil, görece izole bölgelerde yani 100 kişiden fazla popülasyona sahip olmayan bölgelerde yaşayan insanlar da var ve 100'den fazla bunların sayıları. Bu katılımcılara dinledikleri her örneği ninni, dans müziği, terapötik veya iyileştirici müzik diye adlandırabileceğimiz müzik türü ve aşk şarkıları olarak kategorize etmeleri söyleniyor. Yani dört kategorimiz var. Ninni, dans müziği, iyileştirici müzik veya aşk şarkısı olarak. Deney birçok psikoloji deneyinin aksine 31 farklı dilde gerçekleştiriliyor. Aşk şarkıları hariç diğer üç kategoride dil ne olursa olsun katılımcılar yüksek oranda doğru tespitler yapabilirken aşk şarkıları kategorisinde farklı bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi bunun birçok sebebi olabilir demişler. Hani aşk çok kompleks bir olgu olduğu için belli noktalarda işte kıskançlığı içerebilir, üzüntüyü içerebilir, yası içerebilir, mutluluğu, heyecanı, arzuyu, tutkuyu içerebilir vesaire. Böyle birden fazla duyguyu kendine barındırdığı ve komplike bir yapıya sahip olduğu için bu şarkılar farklı kategorize edilmiş ya da büyük ölçekte yanlış kategorize edilmiş olabilir gibi bir düşünce var ama asıl ilginç olan taraf şunu belirtiyorlar. Lingüistik veya jeolojik olarak birbirine yakınlıklarından bağımsız dinlenilen kesitlerin üç kategoride büyük oranda tutarlı ve doğru tespit edilebilmesi. Yani bu müzikal ayrışma aslında evrensel bir psikolojik fenomen diyebiliriz diye ifade etmiş çalışmacılar. Burada şöyle bir şey var. Bizim dinlediğimiz şarkıcı Norveç'ten olabilir, Finlandiya'dan olabilir, Afrika'dan olabilir, Çin'den olabilir, Japonya'dan olabilir vesaire. Bizim fiziksel, lingüistik, işte jeolojik yakınlığımızdan bağımsız olarak belli müzik tiplerini ayırt edebiliyoruz bulunduğumuz konumda, içinde olduğumuz hayat stilini korurken, onlarla herhangi bir kültürel bağımız olmamasına rağmen. Bu da müziğin daha ilksel bir tarafı olduğunu, bizim kültürümüz açısından, insanlık açısından çok derin bir yere sahip olduğunu ve beynimizde de böyle yer ettiğini işaret eden bir çalışma olmuş. Benim çok ilgimi çekti o anlamda.
Müziğin evrensel olduğunu böyle literatüre sokan bir çalışma gibi diyebiliriz yani buna.
Kesinlikle. Aşk şarkılarındaki ayrışmanın da değişik şekillerde incelenmesi, irdelenmesi, bundan sonraki aşamalarda güzel bir sonuç verebilir sosyal psikoloji açısından veya kültürel kodlar açısından veya belki de sanatı algılama şeklimiz açısından. Antropolojik de olabilir bu, psikolojik de olabilir. Farklı sonuçlar verebilecek bir şey diye düşünüyorum. İnsan duyguları her zaman çok karmaşık ama sanatsal ifadenin bizim açımızdan çok kilit ve temel bir yeri olduğunu da buradan görebiliriz diye düşünüyorum.
Evet, ya aslında yine sanatın ve müziğin algısının çok öznel olabileceği bir noktada katılımcıların buna bu kadar ortak bir reaksiyon verebilmesi duygusal anlamda bunun yani bilişsel kodunu çözmeleri oldu. Aktarılan duygunun kodunu çözebilmeleri de yine farklı bir nokta. Ya belki bir noktada da aslında kişinin yaşadığı süreçte maruz kaldığı müziğin etkisiyle hani bana şey düşündürdü. Acaba bunlar zaten daha önceden dinlenen ve küçüklükten bu yana kolladığımız şeyler olabilir mi gibi. Ama çalışmanın içinde böyle çok daha küçük gruplar vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Hani daha biraz da olsun medeniyete ve teknolojiye uzak gruplar diyelim yani. Hani onların da yine dinledikleri müziklerde aynı duyguyu diğer katılımcılara paylaşmaları da aslında bu benim kendi düşüncemi bu tezde çürüten şeylerden bir tanesi oluyor. Ne güzel bir çalışma.
Bir de şey ilginç, o doğru kategorize edilen üç grup aslında yine böyle çok toplumsal yaşamın bel kemiği olan unsurlardan doğmuş şeyler. Ninni diyoruz. Yani bir çocuğu uyutmak zaten insanlığın ilk başladığı noktadan itibaren yapılan bir şey, yine uyurken bir şey dinlemek yani çok temel bir içgüdü. Aynı şekilde dans müziği, yani ateşin başında dans ettiğimiz o kabilesel diyeyim görüntüyü bir tarafta tutalım. Bir de şu anki o organize ve zarif işte üretilmiş sanat kollarına, bütün müzik hallere, dans gösterilerine bir tarafta bakalım. Ya yani baktığımız zaman hep bizimle olan bir şeymiş, hep bizleymiş. Onun haricinde de üçüncü kategori olarak da iyileştirici müzik dedikleri, yani sakinleştirici, belki daha huzur verici. Bunlar hep böyle insanda daha temel yerlere dokunuyor. Belki de aşk açısından bazı şeyleri daha iyi sınıflandırarak, yani bazı değişkenleri daha iyi sınıflandırarak tekrar bakılabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar kompleks duygular içeren bir şarkı grubunu ya da bir müzik grubunu tek hamlede incelemek de belki buna yol açmış olabilir. Çalışmanın eleştirilmesi gereken bir kısmı da bu olabilir belki de.
Ne olabilir, evet doğru diyorsun. Güzel bir çalışma, ağzına sağlık. Şimdi biraz da rüyalardan bahsetsek. Bu çok benim ilgimi çeken bir küçüklükten beri. Muhtemelen dinleyen herkesin hayatın herhangi bir döneminde belki hatta şu an bir ilgisini çeken mutlaka üzerine düşündüğü konulardan bir tanesi, ama bu sefer çok olayın fizyolojisinden bahsetmeyeceğiz. Ya sana şeyi sorayım önce. Sen mesela günde kaç saat uyuyan bir insansın?
Ya değişir ama ortalama baktığın zaman 6,5-7.
Peki genel olarak böyle kendini gececi mi yoksa hani gündüzcü bir insan olarak tanımlarsın?
Gündüzcü olmayı tercih ediyorum diyelim. Bana kendimi daha psikolojik olarak iyi hissettiriyor ama fiziksel olarak gececiliğe de yatkın bir vücudum var aslında. Yani ikisini de götürebiliyorum fiziksel olarak ama gündüzcülüğü her zaman tercih
Evet, ben de öyle olmak isterdim ama olamıyorum.
ederim.
Konudan bağımsız, tamam, merak ettiğim için sormuştum. Yani ortalama bir insanın hani 7 ya da 8 saat uyuduğunu düşünebiliyoruz. Bir de uykunun en azından temel olarak REM ve non-REM olarak iki bölümler oluştuğunu söyleyebiliriz temelde. REM uykusu da işte her 1,5-2 saatte bir gelen bir döngü aslında. Bu REM uykusuyla alakalı tarih boyunca çok farklı fikirler ortaya atılmış, neden olduğuna dair. Zaten neden uyuduğumuza dair çok farklı fikirler ortaya atılmış. Tabii içinde işte beyindeki toksik metabolitlerin temizlenmesi, beyin ısısından, vücut sıcaklığının optimize edilmesi gibi en temel farklı görüşler olmakla beraber, REM uykusunun şu anki bilgilerimizle beraber 7-8 saat uyuduğumuz vakit işte 3-4 saatini böyle hafif uykudan o REM uykusuna geçirdiğimizi düşünürsek geri kalan kısmının REM uykusunun olduğunu varsayabiliyoruz. Özellikle sabah uyanmaya yakın olan dönemde ve işte alarmımızı çaldığımız zaman, ki muhtemelen zaten REM uykusundan uyandığımızı varsayabiliyoruz. Rüya gördüğümüz tek evre REM dönemi mi oluyor? Hayır, tabii ki REM dönemi değil. Hafif uyku dönemi dediğimiz kısımda da zaten rüya görebiliyoruz, ama potansiyel olarak böyle rüya gördüğümüz ve bu gördüğümüz rüyaları daha çok hatırlayabildiğimiz, beynin bunu raporlayabildiği ve en azından uyanıklık aktivitesine daha yakın olan dönem tabii ki REM dönemi. Bu yüzden aslında rüyalarla biraz daha özdeşleştirilmiş bir dönem olarak karşımıza çıkıyor bu noktada. E sen rüyalarını peki hatırlayabiliyor musun?
Ya aslında çok sık rüya gören birisi değilim. Yani tanıdıklarım, arkadaşlarım, aileme kıyasla söylüyorum bunu. Fakat gördüğüm zaman genellikle günün ilk saatlerinde onu hatırlarım. Özellikle de birine anlattıysam o esnada genellikle hatırlıyorum. Hatırlamıyorsam da genel olarak aklımda ya çok korkmuştum ve şuradaydım gibi bir cist kalıyor diyebilirim. Sen hatırlar mısın?
Anladım. Ben çok hatırlayamıyorum. Çok nadir. Yani rüya gördüğüme çok emin gibi uyanıyorum aslında, ama devamında gelmiyor benim aklıma. Ne gördüm? Yani çok nadir rüya görürüm zaten. Onları da çok nadir hatırlarım. Yani ama senin fark edebildiğin böyle bir rüya görmeni arttıran bir dönem hayatında, bir olay ya da bir şey oldu mu ki hiç? Bunu
Ya.
kendi yaşamında fark ettiğin.
Ya özellikle mesela izlediğim bir şeyden çok etkilendiğimde ya da okuduğum bir şeyden çok etkilendiğimde, bir şeyin üzerine çok sık düşündüğümde bunlar artıyor tabii. Bunlar benim rüyama da giriyor ve çarpıtılmış şekilde giriyorlar elbette. Bir kurgunun içinde giriyorlar. Ama onun haricinde şey biliyorum mesela. Bazı antidepresanların kullanımı da rüya görmeyi arttırır. Özellikle benim duyduğum kadarıyla Prozac mesela arttırıyor bunu diyebiliyorum.
Evet, genetik olarak olabiliyor
Hem
bazen.
daha canlı hem de daha sık rüyalar görmeyi iyi yaptırdığı söyleniyor.
Benim şu ana kadar böyle kendimde keşfedebildiğim bir özellik yok. Ama sanırım bende de özellikle, yani hayatımı çok fazla etkileyebilecek majör bir olay olacağı dönemlerde rüya görme sıklığım artıyor. Bunları o zamanlarda biraz daha fazla hatırlayabiliyorum gibi geliyor bana. Şöyle devam edeyim o zaman şimdi ben bu konuyla ilgili konuşmaya. Ya biz bununla ilgili şu ana kadar neler biliyoruz? Yani rüya görmeyi incelemek zaten baş başına çok zor bir şey. Çok özne, çok subjektif bir olayı bir şekilde bilimsel bir dokümantasyona aktarmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunun için gelişmiş teknolojilerimiz var artık işte. Yani beyin dalgalarının üzerinden yorumlar yapabiliyoruz. Fonksiyonel görüntülemelerle beynin çalıştığı noktaları çok daha efektif şekilde artık gösterebiliyoruz, ama aslında bununla alakalı yapılmış pek çok çalışma yine rüya deneyimine ilişkin, yani kişinin kendi ortaya koyduğu ifadelere dayanıyor. Sonuçta rüya gören kişinin tam olarak ne gördüğünü, nasıl bir şey imgelediğini bize çizmediği sürece yine onun gördüğü gözden anlamak tabii ki çok zor bir şey. İnsan dışında kimler rüya görüyor olabilir? Hiç bununla alakalı bir şey okumuş muydun, biliyor muydun?
Okumadım sanki, öyle hatırlıyorum ama tahmin yürütecek olursam Belki kedi köpekler görüyor olabilir. Özellikle köpeklerin gördüğünden şüpheleniyorum. Uyurken yaptıkları hareketlerden ötürü.
Evet, onlarda da böyle bir çok tekrarlayıcı hareketler oluyor bazen. Yani genel olarak tüm memelilerin rüya gördüğü düşünülüyor şu aşamada. Fizyolojik olarak memeliler rüya görüyor deniyor. Bunu da işte yine belli çalışmalarla şu ana kadar ortaya koymuşlar. Ama bunların tabii ki insanın gördüğü ve yaşadığı REM uyku deneyimiyle aynı olduğunu ortaya koymak da çok zor. Ama benzer çizgide olduğu şu ana kadar gösterilmiş. Ama tabii ki diğer daha az gelişmiş türler bu rüya görme işini yapamıyor. Mesela hani deniz analarından bahsedecek olursak, deniz anaları da çok ilkel beyni olmayan varlıklar sonuçta. Fizyolojik olarak onların uyku olarak adlandırdığı şey işte bazen duruyorlar, tepkisiz kalıyorlar, sessiz kalıyorlar. Ama yani böyle bir gereklilik olduğu vakit çok hızlı bir şekilde tekrar harekete geçmeleri aslında onun ve yani daha doğrusu deniz anılarının o bir önceki bahsettiğim dönemde uyuduklarını düşündürüyor. Yani gözlem son olarak böyle bir şey söyleyebiliyoruz. Deniz anılarında evet böyle bir uyku olarak adlandırılabilecek dönem var ama REM uykusu dönemi memelilere ait olarak düşünülüyor şu anda. Yani REM uykusunun aslında bir temel diğer görevi de çok derin bir uykudayken ya biraz olsun her şey bu kadar da savunmasız olmayalım düşüncesine ortaya çıkmış olabilir yani. İki farklı temel görüş var. Çok böyle savunmasız kalmamızın engellenmesi ve vücudumuzun aşırı soğumasının da yine engellenmesi. Bilişsel fonksiyonun artmasıyla beraber biraz olsun ya tekrardan temel vücut sıcaklığına ulaşmamızın sağlanması gibi iki temel görüş var bu noktada. Yani REM uykusunu beyin aktivitesi, beynimizi bir süreliğine tekrardan harekete geçiriyor. Tekrar daha bilinçli bir duruma geçiyoruz. Ya aslında böyle şöyle bir dışarı gözümüzü hafif aralayıp böyle sanki deniz altından periskopla bir deniz yüzeyine bakmak gibi bir şey var mı? Sıkıntı var mı? Herhangi bir patolojik olay yok. Tamam, o zaman tekrar devam edebiliriz şeklinde bir duruma benzetiliyor aslında REM uykusu. Bir de mesela hastayken gördüğün rüyalar farklı oluyor mu hiç senin? Çok ateşin çıkıyor falan.
Ya pek öyle durumlarda rüya görmüyorum. Ben bu konu için biraz yanlış bir örnek olabilirim. Genelde hastayken yani daha çok dinleniyorum tabii ki, su alımımı vesaire arttırıyorum ve bir iki gün içerisinde o halsizlik geçtikten sonra normal hayatıma geri dönüyorum ve o süreçte de çok rüya gördüğümü söyleyemem açıkçası.
Anladım. Bu işte ben de tam tersi. Gerçekten ben çok hastayken, ateşli bir dönemdeyken gerçekten hani delüzyonel şekilde rüya görebiliyorum. Bu çok gerçekliği inanılmaz çarpıtıldı. O rüya ile gerçeklik arasındaki o birbirine girmiş karmaşanın içerisinde gerçeğin ne olduğunu ayırt edemediğim rüyalar olabiliyor yani benim açımdan. Bu az önce şeyden geldi aklım hani işte neler etkiler gibisinden konuşmuştuk ya. Yani oradan. Bunu
İlginç
düşündüm.
bir deneyim oluyordur senin için.
İlginç ama hatırlamıyorum onu da sonrasında. O hastalık psikolojisinden çıktıktan sonra en azından. Peki böyle hani rüyayı etkileyebilecek düşündüğümüz, bildiğimiz bazı hormonlar, aktiviteler var. Yani gece uyudukça özellikle zaten sabahleyin kortizol pikine doğru hani kortizol giderek artmaya başlıyor. Ve bu kortizol miktarı arttığı zaman yani hayatımızda herhangi bir stresinde sabah kortizol piki daha yüksek olduğu vakitlerde bununla ilgili yapılmış çalışmalarda gösterilmiş ki hani biraz daha böyle canlı, daha hatırlatıcı rüyalar görülebiliyor ya da daha kabusa varan rüyalar görülebiliyor. Ya bu da aslında hani insanların daha stresli, sıkıntılı dönemlerinde gördüğü rüyaların çok daha canlı, gerçekçi, daha parlak renklerden oluştuğunu ifade etmelerini açıklayabilecek şeylerden bir tanesi. Peki mesela hayatın stresli bir dönemindesin. Bazı şeyleri çok fazla kafaya takıyorsun. Yetiştirmen gereken işler var, yapman gereken şeyler işler var. Bunlar hep gözünde senin büyüyor. Ama sonra uyuyorsun, uyanıyorsun ve onun etkisi sende o kadar fazla değil. O kadar da aslında diyorsun ki tam bu kadar da stres yapmama gerek yokmuş. Böyle bir etki yaratıyor mu sende uyku?
Genelde evet, sabah uyandığımda her zaman bir önceki geceye göre kendimi çok daha iyi hissederim. Yani kafama taktığım bir şey varsa sabah uyandığımda kendimi çok daha stressiz ve çok daha normal hissederek uyandığımı söyleyebilirim.
Anladım. Ya burada da şöyle bir şey var. Bunun hani bilimsel bir temelini söyleyecek olursam en azından. REM uyku sırasında böyle beynin hani işlemsel anılarıyla ilgili yani işte herhangi bir görevin nasıl yapılacağı, ardışık işlemlerin hangi sırada yapılacağı gibi şeylerde çok daha iyi bir fonksiyon gösterebildiği ortaya konmuş. Non-REM uykusuna göre. Non-REM uykusu daha çok zaten yakın zamandaki anılarımızı ve hani duygularımızı düzenliyor bu noktada. Ama REM uykusu bu konuda mesela fayda sağlayabiliyormuş. REM uykusunun önemli görevlerinden bir tanesi de bu. Buraya da bağlayabiliriz bu noktada.
Sanırım hafıza formasyonuyla da ilgisi var oldukça uykunun. Öyle bir şey hatırlıyorum ama.
Ya gizemli bir olay sonuç olarak zaten. Ya tarihsel olarak da hani rüya tabirleri ortaya çıkmış, rüyalar analiz edilmeye çalışmış. Hani geleceği mi görüyoruz biz rüyalarımızda, sembolik anlamlar mı taşıyor? Bunların üzerine yıllar boyunca hani kitaplar yazılmış, kafa yorulmuş gibi filmler çekilmiş. Ya işin gerçekten filolojik kısmı dışında çok daha farklı bir psikolojik ve ruhani boyutu da yok denemez yani aslında. Sende ne var şimdi Eliz? Senin son haberin nedir?
Bu güzel rüya ile ilgili derlemeden sonra ben de size Current Biology'de 8 Eylül'de yayınlanan bir çalışmadan bahsedeceğim. Bu çalışmanın öncü yazarı Claudio Feuerstein, beynin birincil işlevinin hareket olduğunu vurguluyor. Diyor ki, bitkilerin bir beyne ihtiyaçları yoktur çünkü hareket etmezler. Göz hareketi kadar basit görünümlü bir şey için dahi beynin rolü büyük oranda enigmatik kalıyor. Bizim amacımız hareketin kara kutusunu aydınlatmak ve nöral aktivitenin nasıl göz ve beden hareketlerini kontrol ettiğini zebrafiş kullanarak açığa çıkartmak demiş. Transparan vücutlarıyla sinir bilimin gözdesi olan bu balıklar, zebrafiş dediğimiz balıklar, beynin işlevi adına özgün bir pencere sunuyor bize aslında. Claudio ayrıca göz hareketlerinin türler arası korunmuş bir devre olduğunu vurguluyor ve eğer zebrafişlerde nasıl yürüdüğünü anlayabilirsek insanlarda da bu süreçleri daha iyi anlayabileceğimizi ifade ediyor. Bu zebrafişler insanlara benzer şekilde bakışlarını ve harekete bağlı pozisyonlarını stabilize edebilme becerisine sahip hayvanlar. Bu yüzden önemliler ve bu yüzden bu çalışmada kullanılıyorlar. Etraflarındaki dünya döndüğünde gözleri ve bedenleri stabilizasyonu korumak adına birlikte hareket edebiliyor bunların. Ekibin önceki çalışmalarında ortaya koyduğu üzere zebrafişin beyninin farklı kısımları farklı tip hareketlerle ilişkili. Fakat bu beyin bölgeleriyle gerçek hareket arasındaki ilişkiyi tam olarak çözümleyememişler ilk başta. Feuerstein, görsel uyaranları tespit eden ve kasları kontrol eden nöronları gözlemleyebilmiş olsalar da bunların arasındaki ilişkinin tam olarak netleşmediğinden bahsetmiş öncelikle. Özellikle de insan için binlerce nöron ve bunların çıktısı olabilecek yüzlerce farklı davranışı düşünürsek aslında tespiti çok zor bu konuların. Bu problemi aşmak için lineer regresyon dediğimiz bir istatistiksel metot kullanmışlar. Fakat görmüşler ki tek tek nöronları incelemek büyük bir dans gösterisini tek bir dansçının hareketlerine bakarak yorumlamaya benziyor. Büyük resmi görmelerini zorlaştırıyor. Çalışmada agaroz denilen jel benzeri bir maddeye yerleştirdikleri balıkların beyin aktivitesini incelemişler. Göz ve kuyruk yakınındaki jelde boşluklar bırakmışlar ki bu balıklar hareket edebilsinler ve onların hareketleri gözlemlenebilsin. Bu deneyin sonucunda iki devre gözlemlemişler. İlki göz hareketlerine dair bir devre. Bu devre balığın görüşünü ayarlayarak sürekli ve stabil bir görüntüyü algılayabilmesini sağlıyormuş. Yani etrafındaki şeyler diyelim ki dönüyor ve bu devre sayesinde balık sabit bir imgelem elde edebiliyor. İkinci devrede vergence denilen bir yetiyle ilgili. Gözlerin zıt yönlere hareket edebilmesi, örneğin iki göz buruna doğru veya burundan uzaklaşacak şekilde uyarana yönelik cevap veriyor. Bununla ilgili. Bu balığın gördüğü şeylerin ileri veya geri hareketini anlamlandırabilmesi açısından önemli. Özetle bir devre stabil görüntü oluşturabilmeyi sağlarken öteki devrede özellikle beden hareketleri devreye girdiğinde çevreye göre hareketi stabilize edebilmeyi sağlıyor. Ve onun çevresindeki hareketleri anlamlandırabilmesini sağlıyor. Bu yaptığımız gözlemler niye önemli demişler? Çünkü bunu öncelikle bu balıkta gözlemlemenin ki bizim normalde Alzheimer çalışmalarında falan da adını çok duyduğumuz bir balık bu. Burada gözlemleyebilmenin insanı anlamak açısından çok önemli bir adım olduğunu vurgulamışlar. Ve böyle bir deney yapmışlar. Neler düşünüyorsun sen?
Yani hani zebra balığında yapılmış olması ama bence bu anlattığın şeyler gayet yüksek bir beyin nöronal ağının gerektirdiği yüksek işlevli şeyler. Gerçekten çok etkileyici yani. Ya bunun özellikle bu tarz hayvan çalışmalarının insan çalışmalarına da yol gösterebilecek çalışmalar olması açısından da bence önemli. Yine farklı durumlardaki insanların motor fonksiyonları ve motor kabiliyetleriyle alakalı aslında bazı çalışmaları da yine yol gösterebilir, öncü olabilir diye düşünüyorum.
Kesinlikle ben de bu tarz çalışmaları heyecanlanıyorum aslında. Senin dediğin gibi yüksek işlevli şeyler bunlar. Özellikle yani etrafımızda gördüğümüz şeylerden stabil imgeler oluşturabilme becerisi hayatta kalmak için survival olarak çok önemli bir beceri bence zaten. Onun haricinde kendi beden konumumuzu buna göre ayarlayabilmek, bir şeyin ileri ya da geri gittiğini fark edebilmek, bu tarz çevresel hareketlere anlam verebilmek de yine aynı şekilde farkındalık ve hayatta kalma açısından çok önemli diye düşünüyorum. Bunların gözlemlenebilmiş olması, özellikle de araştırmacıların şu deneme yanılma yoluyla belki de bir noktada şunu söylüyor olması, yani biz tek tek nöronları incelemenin bu noktada büyük resmi kaçırmamıza sebep olduğunu fark ettik ve o yüzden yöntemimizi değiştirdik diyebilmeleri de güzel bir duruş bence.
Evet öyle, gerçekten öyle ya, ama işte hani bunu insan çalışmaları nasıl aktarıyor? Ya elimizde inanılmaz imkanlar var, inanılmaz neuro görüntüleme yöntemleri var, fonksiyonel MR'lar var. O tabii işte insanın beyindeki nöronların birbiriyle kurmuş olduğu bağlantı sayısının böyle sonsuzluğu akla hayale gelmeyecek olması, işlevlerin çok daha karmaşık olması, gerçekten daha gidilecek çok şey var. Yani her çalışma bana bunu düşündürüyor sadece. Bazı şeylerin
Kesinlikle.
anlamlandırılması için.
İşlevsel integrasyon dediğimiz ya da segregasyon, işte ayrışma dediğimiz olaylar falan da insan beyninde çok daha incelenmesi gereken ve daha taze konular bence. Umarım nöro görüntüleme araçları da bir yerden sonra bizi bile şaşırtacak noktalara gelir ve çok daha iyi gözlemler yapabilmemizi
Yani
sağlar.
evet, umarım bunları görebiliriz en kısa sürede. Bunları görmeden ölürsem gerçekten gözüm açık giderim.
Evet, bugünkü haberlerimiz bu kadardı herhalde, değil mi?
Evet, bu kadardı şimdilik. Ya umarım dinleyenler için de faydası olmuştur. Ben keyif aldım umarım. Sen de keyif almışsındır. Umarım dinleyen herkes de bunu keyifle dinler.
Umarız öyle olur. Bizim için her zaman burada bir şeyler anlatmak bir keyif zaten. Umarız
Evet.
dinleyenler de aynı şeyleri düşünür. O halde bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sinir bilimle kalın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.